Ayrım 14. Allah beni böyle yaratmış. Pukka günlük 3. Sayfa 245. Hep mi çalışmadığım yerden soru gelir? Bir otobüsün arka tarafında 3 kadın, ortalarında ben olmak üzere nişan alışverişi yapmaya gidiyoruz. Ankara'nın annesinin arabası da var oysa ama kadın onun yerine akrabalarıyla beni belediye otobüsüne sıkıştırmayı daha uygun gördü. Kadın dünyası çok garip bir dünya. Onların arasında bir yandan kendimi öldürmek istiyorum. Bir taraftan da inanılmaz bir arzu ile özeniyor muyum, neyim? O kadar bilmediğim ve asla sahip olamayacağım şeylerden bahsediyorlar ki, konuşmalar bana öylesine uzak ki, havlu kenarları, fiskos masası, terbiyeli köfte, çorapçı Halil. Ya bir insanın nasıl çorapçısı olabilir? Çorap lan bu. Özel birinden almak garip değil mi? Neyse işte orta tarafta oturup otobüsün hiçbir yerinden tutunamayarak titreye titreye gidiyorum. Önce nişan olsun dediler. Ağlaya ağlaya yalvar yakar nişandan vazgeçirdim. Nişanlı, nişanlım, nişanlımla nişanlımın, yani cümlenin iticiline bakar mısınız? Madem evleniyoruz, ön fragmana ne lüzum var? O yüzden direkt evlilik alışverişini yapıyoruz. Bu alışverişte görevim ne, inan bilmiyorum. Ben neden buradayken Ankaralı götünü yayıp evde yatıyor, ondan da haberim yok. Evleniyoruz diye bu akrabalarla samimi olmak zorunda mıyım? Umarım düğünle beraber biter gider. İç çamaşırcı mıdır, gecelikçi midir, öyle bir yere geldik. Sana gecelik almakla başlayalım dediler. Bir saniye, neden geceliklerimi bunlarla seçiyorum ki ben? Bir de evde zaten var. Kuyruğu yanlışlıkla kıçına girmiş köpek gibi koşarak buraya bunun için mi geldik yani? Bir gecelik çıkardılar bir kere, acayip pahalı ve onu hayatta giymem. Yani Ankaralı'nın karşısına onunla çıksam, adam gülmekten kalp krizi geçirir. Göğüs kısmı dantel ve uzun bir gecelik. Yazın giymezsin yakar, kışın giymezsin soğuk tutar. Bir de boyum zaten 1.68, o uzun gecelerin içinde body body yürürken seksi meksi olmanın imkanı yok ki. O dantel tarafı da hayvan gibi kaşındırır. Beğenmedim söylemek isterdim ama onun yerine hayatımı gecelik aramakla geçirmiş bir genç kız gibi hayatın anlamını bulmuşçasına coşku ve heyecanla saten geceliğe bakarak evet evet binlerce kez evet dedim. Hayır diyememe sorunsalımın bir gün başıma kötü şeyler getireceğinden emindim ama ben daha farklı düşünüyordum. Yani ne bileyim işte bir gün Robin Williams Türkiye'de gizli tatile gelir, Çeşme'de karşılaşırız, benimle Amerika'da yaşar mısın der. Ben hayır diyemediğim için yanına giderim. Hiç aklıma çeyiz geceliği gelmemişti açıkçası, bu biraz garip oldu tabii. Ardından ayakkabı almaya gittik. Neden kadınların bana maddi durumu yetersiz öğrenciymişim gibi davrandığını kestiremesem de bu da adettenmiş. Yanıma bu adetin de bir kısa yolu vardır. Verirsin parasını bana, ben onu daha hayırlı bir işte kullanırım. Bir ayakkabı çıkardı adam. 59. yaş günümde giyersem giyerim. O derece korkunç bir ayakkabı. Bir de dalga geçer gibi kotun altında da iyi durdu bak ne güzel oldun dediler. Ben tabii aynı sırıtmamla ayakkabıları sarmam bir oldu. Daha bu alışverişimiz makyaj malzemesinden epilasyon setine kadar devam edecekti de ben bu işe bir dur dedim. İşim gücüm var, okulu vaktim geldim ama işe gitmem lazım diye siz alıp yollarsınız dedim, geçiştirdim olayı. Bir yerde yemek yemek için oturduk, kadınlar beni sorguya çekmeye başladı. Sorgulanacağımı biliyordum ama ilk gelecek olan sorunun bilmediğim yerden çıkacağını tahmin edememiştim. Annen vefat etmiş, etmesine de hiç baban falan da mı yok senin burada? Bir başınasın. Birincisi annem ölmedi benim. Sadece annemle ilgili hiçbir şey anlatmadığımdan Ankaralı sanırım ölmüş olduğumu düşündü. İkincisi tek başınasın dedi. Ulan hem öğrenciyim hem çalışıyorum be kadın. Daha ne istiyorsun benden? Hayat desen hayatım yok. Oğlun dışına gördüğüm bir tek adam suratı yok. Sanki kerhaneye düşmüşüm gibi burada bir başınasın. Ne demek? Ailenle ne zaman tanışacağız? Hiç mi demiyorlar bu kız kimle evleniyor? Neyin nesi? Hırlı mı? Hırsız mı diye. Babama daha evleneceğimi söylemedim. Söylesem beni ıslak odunla döver. Hele okul saatlerimde siz de zaten gecelik almaya geldiğimi duysa, halalarımı yollar, saniyesinde buraya diyemedim. Denmez zaten öyle bir şey. Sahi ben babama ne zaman söyleyeceğim ki bunu? Bu sonradan düşünmem gereken problem gibi geliyor bana. Şu an daha önemli işlerim var. Ağzımdan çıkacak herhangi bir kelimeyle beni linç edecek akrabalara bir şey söylemem lazım. Yalan söyleyemem. Zaten annemi öldü biliyorlar. Bir de oturup babam için ne desem ki? Babam beni defterden sildi mi desem acaba, evleniyorum diye evlatlıktan reddetti desem. Hem bu sayede babam hakkında kötü düşünmezler, hem de benim ne kadar istikrarlı olduğumu görürler. Ama o zaman da biz yumuşadık, baban da yumuşasın, hadi sürpriz yapalım falan diyebilirler. Sonra evde olacak olan olayları düşünmek bile istemiyorum. Hasta desem illa geçmiş olsun diyecekler. Allah'ım aklıma bir şey koy, hemen rica ediyorum. Aç kurt gibi ağzına çıkacak kelimeyle beni harcayacak bu kadınların karşısında, beni küçük düşürmeyecek bir şeyler sok aklıma. Babam Almanya'da benim, orada çalışıyor. Babaannem var sadece, o da çok hasta. Zaten bizimkiler gelecekler o zaman, tanışırsınız. Gerçekten yaratıcılığıma hayranım. Almanya'da olan bir baba kimsenin aklına gelmezdi. İleride tanıştıkları zaman ne diyeceğim acaba? Ya babam meğerse İzmir'deymiş, şaka yapmış bana mı diyeceğim acaba? Neyse, Allah'tan olayı atlattım. Masadakiler Almanca akrabalarından bahsedip durdular da sorular kesildi. Benim bu olayı en acil şekliyle çözmem lazım. Baba işe alınmam için evlenmem lazım. Yalanını mı uydursam, ne yapsam? Kalbim başka, aklım başka, kıçım başka oynuyor. Hiç bilmediğim bir denizin içerisinde yüzmeye çalışıyor gibiyim. Boğulmak üzereyim. Çok su yuttum ama yine de vazgeçmiyorum. Azimle kulaç atıyorum. Etrafım dantel örnekleri, tanışmadığım akrabalar, mobilya fiyatları, yemek tarifleri ve nasihatlerle dolu. Bir kişi daha bana evlilikle ilgili bir şey söylerse kusacağım sanırım. Allah'ım bir de bu çocuğun annesi, babası üniversitede hoca. Ona rağmen geleneklerinden kopmamışlar. Az kopsalarmış, azıcık çocukları rahat bıraksak deselermiş ya. Ne varmış? Sabah okula gidiyorum, eve gelip uyumam gereken saatte Ankara'nın annesiyle çarşı pazar geziyorum. Gece işe gittiğimde ise iki sandalyeyi bir araya getirip üzerinde uyuyorum. Tek istediğim bir parça uyku. Birazcık evde yatmak, ayaklarımı uzatıp kitap okumak. Ankaralı dersen beni zerre anlamıyor, hatta duymuyor bile. Sanırım görüşemiyoruz desem yeridir. Ailesiyle barışınca olaylar kapandı zannetti ama daha da beter oldu bana göre. Yani istediğim şey bu değildi benim. Ben sadece onu doğurdular diye neden bütün vaktimi sülalesiyle geçireyim ki? Bir de arkadaşlarım tarafından olan durum var ki bu daha beter. Aslında arkadaşım kaldıysa. Ellerimde ne işe yarayamayacağını bir türlü anlamadığım yatak örtüsü, garip porselenler ve hiçbir zaman açıp kullanmayacağım kristal bardaklarla eve geldim. Birkaç saat sonra servis gelip beni işe götürecek ve ben bir gram uyku uyuyamadım. Tır şoförlerinin yolda uyumaması için içtiği ilaçlardan bugün tam tabına 4 tane aldım ve midemi hissetmiyorum. Eşyaları içeri koyup 1 saat bile olsa yatıp işe gitmek tek dileğimdi. Hatta keşke telefon açsalar bana, kanalda bomba patladı, 3 gün tatil deseler diye yalvar yakar dualar ettim ama kapıyı açtığım gibi dualarımın boyutu bedduaya döndü. Ankaralı 3-5 tane çapulcu arkadaşla beraber bizim evde oturmuş bira içip birinin getirdiği pesi oynuyor. Ev bok içinde. Adama binlerce kez, hatta yüz binlerce kez o siktiğimin izmaritlerini bardaklara doldurma diye bas bas bağırmama rağmen bütün bardaklar kül tablası görevini görmüş. Bir de beni görünce pişmiş kelle gibi sırıtıp "Karıcığım gelmiş." yaptı. "Karıcığın seni öyle bir sikecek ki götünün yerini şaşıracaksın arada." Millete ayıp olmasın diye sesimi çıkarmadan içeri geçtim, üstümü çıkardım. Biraz yatağa uzandım, sonra bir ses geldi. "Pukka, dolapta bira var, bize getirsene." Ölü taklidi yaptım. Bir daha seslendi. Bir daha ölmüş numarası yaptım, bir daha seslendi. Bu kez ne olur öleyim diye dualar ettim ama adamın inatla benden bira istemesi karşılığında onu öldürmem gerektiğini fark ettim. Ayağa kalktım, içeri gittim. "Arkadaşlarını yollar mısın? Önemli bir şey konuşmam lazım," dedim. Çocuklar "Tamam abla, kalkıyoruz," falan yaptılar ama bizimkinin suratı 5 karış asıldı. Gitti çocuklar, oturdum sakin sakin anlatmaya başladım. "Bak, her günümü annenle sırf şu Allah'ın belası ev güzelleşsin ve sen mutlu ol diye geçiriyorum. Eğer hayat müşterek ise sen de bir şeyler yap. Bir işin ucundan tut, ne bileyim, en azından bardaklara koyma pisliklerini. Ha, yani ben çalışmıyorum, sen çalışıyorsun bu eve, sen bakıyorsun. Öyle bir şey mi?" dedim ben. "Ne konuşmuştuk seninle? Hani öğrencilik hayatımızda yaşayacaktık, hani sıradan mutsuz çiftlerden olmayacaktık. Bu ne şimdi karşımda 45 yaşında bir kadın duruyor sanki?" Servis geldi. Cevap vermeme fırsat bile kalmadı. Çantamı aldım, servise bindim. Biraz kala uyurum dedim ama kulaklarım içinde sesi yankılanıyordu. Öğrencilik, mutsuzluk, 45 yaş. Allah'ım ben nasıl bir batağın içine düştüm? Adam dilediğince gençliğini yaşarken ben havlu kenarları arasına gidip geliyorum. Şu halime bak, yorgunluktan gözlerim ne halde? Evlilikten beklentim bu mu benim? Okul bitince her şey rahat olacaksa neden okulun bitmesini beklemedik böyle sikko sikko işlere girdik? Herkes haklı ama herkes beni kıskanıyorlar diye düşün. Bütün insanlık haklı. Ben gerizekalının tekiyim. Ne umdum ki adamın bir mesleği bile yok. Olacağı da kesin değil. Eğlenmiyoruz bile. Birbirimizden ölesiye uzağız. Uzaklaştık. Ailesi girince araya ben güvenilir ellerde oldum ona göre. Arkasında zaten babası var. Her şey onun için kolay oldu. Ya benim için? Daha ne istedim bile bilemiyorum. Sabah okul ve annesi gece işle devam edecek bir hayata hazır mıyım acaba? Bir de hadi şu sonu çok güzel olacak diyelim. Değer mi şu senelerime diyorum. Sonra yüzü aklıma geliyor. Bana sarılması, dokunması, kimsenin beni öyle seveceğine inanmıyorum. Son dediğin şey nedir bilmiyorum ama pes etmek için sanırım çok erken. Anne demek ya da diyememek. Tek izin günümde Ankara'yla beraber ailesinin yanına gittik yemek yemeye. Ona her carladığımda bana hani öğrenciliğimizi yaşayacaktık diyen götlek iş bana gelince evlilik kutsal kurumdura geliyor. Artık çeyiz ve düğün namına bir şey duymak istemiyorum ama tek duyduğum şeyler maalesef bunlar. Yemek masasında oturuyoruz Ankaralı kardeşiyle beraber kakara kikiri bir muhabbeti sanki ben masada yokmuşum gibi. Annesi de sanki haftalardır beraber değilmişiz gibi bana aynı soruları bir daha bir daha soruyor. Elimden geldiğince dinlememeye çalışıyor ve ne derse evet öyle mi? Aa hiç bilmiyordum gibi şeyler söylüyordu. Tam marulu ağzıma nasıl sığdırırım diye düşünürken annesi bir anda bana ne zaman anne demeye başlayacaksın dedi. Masadaki herkes sustu ve hepsi aynı anda benim suratıma baktı. O marulu ağzımdan çıkardığım bir öksürdüm. Duymamış gibi yaptım. Efendim dedim. Bir daha tekrarladı. Şimdi hiç sevmediğim bir kadına anne demek biraz garip sanki. Bir de ben adını bile kullanmıyordum onun. Elimden geldiğince adı yokmuş gibi davranıyordum. Hayır işin kötüsü ben nasıl bu kadına uzaklaşırım diye düşünürken bir anda annelik nereden çıktı? Ama yine de bir cevap vermem lazım. Masadaki herkes suratıma bakıyor. Hatta televizyonda oynayan dizinin karakterleri bile sustu. Benim ağzımdan çıkacak olan kelimeyi bekliyor. Acaba aniden sağırlık geldi mi gibi davransam? Hala bakıyorlar suratıma. Ağzından bir şey çıkması lazım. Hayır demek istemiyorum desem çok ayıp olur. Evet anneciğim desem çok yalak olur. Ne denir ki bu durumda? Kendimi dudaklarıma bıraktım. Söyleyecekler onlar işini bilirler dedim. Marul çok lezzetli olmuş. Annem kendisine ne zaman anne diyeceğini sordu az önce. Bence de zamanı geldi sanki. Ay sana düştü ananın ne söylediğini bana yetiştirmek. Anne falan demek istemiyorum. Bir eve gidelim o dilini buzluğa yapıştırıp apışarana oklavayla vurmaz mıyım senin gerizekalı? Tabii ki derim demediğimi bile fark etmemişim. Genellikle pardon bakar mısınız diyorsun bana. Anne de artık senin annenim ben. Ağzımdan çıkardığım marulu yine ağzıma soktum. Tabii ki ona anne falan demeyeceğim. Her zamanki gibi bakar mısınız derim. Yemek bitti sonunda biz de evimize gittik. Arabada başladım ağzıma geleni saymaya bizimkine. Anne mi? Anne de bıdı bıdı. Sana ne ya? Ben sana diyor muyum git onu bunu şunu de diye. Her şeyine karışıyorsun yani. Ya ne var bunda? Anne falan demem ben. Arabayı pat diye durdurdu. Ya kadın senin için çırpınıyor. Günlerdir peşinde sürükleniyor. Kendini sevdirmek için sana daha ne yapsın sana? Sen ne biçim bir insansın ya? Annen gibi gör beni diyen birine nasıl davranıyorsun? Ben sana bir şey diyeyim mi? O sana kaynanalık yapmıyor. Ama sen yabanisin. Konuşmuyorsun, bön bön bakıyorsun. Kadın ne dese ters cevap veriyorsun. Çıktığınızda bile oflayıp onları aşağılamaktan başka bir şey yapmıyormuşsun. Annen mi anlattı sana bunları? Bak işte yani bunu neden oğluna anlatsın ki? Pukka kadın senin onu sevmen için her şeyi yaptı ama sen nasıl kötü biriysen o yaptığı şeyleri hep olumsuz gördün. Ben mi kötü biriyim? İlk tanışmaya geldiğimiz gün eski sevgilini ben mi çağırdım ha? Ya hala aynı konu. Dedem ölmüştü dedem. Bir dahaki cenazenizde telefonunu beklerim o zaman annenden. O ne demek ya? Ben de artık eski sevgilinim. Bak bak, tek taşına iyi bak. Aldım yüzüğü, arabadan dışarı attım. Bu da hemen indi, aşağıya yüzüğü buldu. Ya sen ne yapıyorsun? Annem seni seviyor diye mi benden ayrılacaksın? Kadın sana iyi davrandı diye mi? Yani bütün sorunlarımız bitti, sevgi mi fazla geldi? Ya sevam falan yok beni. Ayrıca sevmesin Allah aşkına. Beni sevmesin istemiyorum. Sevgisin lanet olsun. Arabayı kullanmaya başladı. Yüzüğü de verdi elime. Bütün yol boyunca anasına yaptığım işkenceleri anlattı. Ya kadın her gün arayıp Z raporu veriyormuş resmen. Belki gerçekten beni seviyor. Belki bu işin normali bu. Belki gerçekten de ben yabaniyim ama istemiyorum. Bu kadar basit. Anne demek istemiyorum. Samimi olmak istemiyorum. Eve gittik, kavgaya devam ettik. Öyle ki elime geçeni yerlere fırlatacak kadar kavga ettik. Sonra o yüzüğü aldım, klozete attım. Sifonu çekiyorum ama gitmek bilmedi. Sonunda sonsuzluğa karıştı. Bu iş bitti. Bundan sonra artık ne ananı ne seni istemiyorum. O gelinliği de sana giydirsin, çok yakışır. Sonra telefonum çaldı, kardeşim arıyordu. Birkaç şey söyledi. Önce anlamadım, bir daha söyledi. Yüzüm sanırım bembeyaz oldu. Ankaralı ne oldu diye karşımda korkmaya başladı. Sanırım annem hastanedeymiş. Annen ölmemiş miydi? Beddua almamak için yaşamak gerekirmiş. Aldığım ilk uçak biletiyle İstanbul'a gittim. Annemi yıllardır hiç görmemiştim. En son 9 yaşında. Artık yediğim dayaklar fazlalaşınca ve her yerim çürük içinde kalınca öğretmenler babamı aramıştı. O da beni onun elinden almaya gelmişti. O gün valizimle kapıdan çıkarken salonda tekli koltukta oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmış, yine yere doğru bakarak dalgın dalgın oturuyordu. O kadar dalmıştı ki sigarasının külü yarıya inmiş yere düşecekti. Ondan bile haberi yoktu. Valizi kapının oraya bıraktım. Hoşça kal diyecektim, baktım öyle ona. Orada olduğumu fark etmeyince, anne dedim. Bir irkildi, baktı şöyle, hiç konuşmadı. Gidip öpmek istedim ama o kadar soğuktu ki, sanki yapmasam daha iyi gibi duruyordu. Dışarıdan da korna sesi gelince çıkmak zorunda kaldım. Hiçbir şey konuşmadan öyle boyum kadar valizi sürüklemeye çalıştım. Babam merdivenlerin oraya indi, aldı, elimden gittik. Arabaya yerleştirirken eve bir daha baktım. İçinde bir tane bile güzel anımın olmadığı ev resmen lanetli gibi geliyordu. Sonra mutfak camına doğru bakınca annemi gördüm. Ya da ben öyle görmek istedim bilmiyorum ama ağlıyordu bana bakarak. Hiçbir zaman annemin beni sevdiğine inanmadım. Annemin kocası hariç kimseyi sevdiğine inanmamıştım ama orada onu bana bakarken görünce demek ki sevmiş diye düşündüm. Hatta o kadar üzüldüm ki onca dayağa, onca şeye rağmen geri dönecektim. O kadar içim acımıştı. Şimdi nasıl biri oldu? Ne yaptılar? Yaşlandı mı acaba? Çok mu kötü? Ya ölürse ben oraya gitmeden? Ya sadece onu o pencere önünde görmüşsem en son? İçimde sadece pişmanlık var sanırım. O pişmanlık neyin pişmanlığı onu bile bilmiyorum. İndim, kardeşim beni karşıladı. Onunla beraber hastaneye doğru gittik. Yolda tek kelime konuşmadık. Tek kelime. Birbirimize nasılsın bile demedik. İkimiz de başka taraflara doğru bakıp çocukluğumuzu düşünüyorduk sanırım. Hastaneye geldik. Dayımı aradı kardeşim. Bizi kapının önünden aldı bizi. Ona neler olduğunu sorarken karşıdan annemi gördük. Yaşlanmış. Hatta ne kadar kısa boyluymuş çocukken fark etmemişim. Yüzünde bir sürü lekeler oluşmuş, çok ama çok yorgun. Koşarak yanına mı gitsem, sarılsam mı, ne yapsam bilemedim. Kardeşimden bir hamle bekledim. Ona göre ben de adım atayım diye ama ikimiz de öyle kalmıştık. Biyolojik olarak annemiz ama aslında annelik adına hiçbir şey yapmamış bir kadındı. Yaşadığım kötü anıları hatırlamamak için çok uğraş vermiştim senelerce. O zamanlar onu hiç anlamaya çalışmamıştım ama şimdi karşımda böyle görünce hislerini öyle merak ediyordum ki. Geldi yanımıza, gülümsedi. Öyle yarım ağız. Sonra da ağlamaya başladı. Sarılmak istedim aslında ama öyle bir güç tutuyordu ki beni. Bir adım geri gitti ayaklarım. Yaklaşmak yerine uzaklaşmak istedim. Yüzündeki lekelerden anladığım kadarıyla hastaydı ama öyle apar topar oraya gelmemiz gerektirecek kadar değildi sanırım. Ağzının içinde kelimeler yuvarlanıyordu. Konuşmaya başlıyor ama devamı bir türlü gelmiyordu sanki. Zorla konuşabildi nihayet. Kocam intihar etti. dün gece yaşamaz artık diye düşündüklerini görünce sizi aramasını istedim abimden. Yine, yine, yine annem ve bencillikleri. Çocukluğumdan beri hiç değişmemiş. Kocası ölürse yalnız kalırım diye düşündü sanırım. Seneler seneler sonra aramak aklına geldi ve öyle ki bizim numaramız bile kadında olmadığı için dayımı arattırdı. Gözyaşları karşımda bu duruşu o kadar yapmacık geliyordu ki kendime o kadar kızdım ki. Buraya kadar geldiğim için. Ne diyeceğimi dinlemek bile istemedim. O psikopat, ruh hastası, hastaneye yatırılması gereken adam bence dünyaya bir iyilik etmişti kendini öldürmeye çalışarak. Ama o kadar kötü bir insanmış ki canı yine çıkmamış orospu çocuğunun. Devamını dinlemek istemedim. Dışarı çıktım. Taksi maksi bir şey gelsin de gidelim diye. Ardından dayım geldi. Bir oturalım dedi. Bir yerde oturduk. Bak kızgınsın biliyorum. Biz de kızgınız. Senelerce anneni affetmedik. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Babanızla evlenmesinden şimdiki kocasına size kadar. Ama artık kadının halini görüyorsun. O eskisi gibi değil. Senelerce kanserle mücadele etti. Kimsesi yok. Tek dalı kocası, o da bunu yaptı kendine. Yapma büyüklük sende kalsın. Sadece 2 dakika iyi davran, sonra bir daha yine arama. Etme. Demek yüzündeki lekelerin nedeni buymuş. 2 dakika nasıl iyi davranabilirim bilmiyorum. Ne konuşacağımı hiç bilmiyorum. Kardeşimle beraber yanımıza geldiler. Oturdular masaya, sigara çıkardı. Annem aynı bacak bacak üstüne atışı, dirseğini sandalyenin karşısına koyuşu ve yere doğru bakıp dalması hiç ama hiç değişmemişti. Sigaradan sonra alt dudağını ısırması sanki ağzında tütün kalmış gibi rahatsız ifadesi bile aynı kalmış. Makyajsızdı, bakımsızdı. Üzerindekiler de kötüydü. Güzel miydi, çirkin miydi bilmiyorum. Çocukken sadece bir keresinde işten eve gelirken pencereden onu izlemiştim. Sokağın başından dönmüştü, topuklu ayakkabıları vardı. Bir de kalem eteği. Hiçbir tarafa bakmadan dümdüz sert adımlarla yürüyordu. O zaman ona hayranlıkla bakmıştım. Ne kadar güzel demiştim. Şimdi ise yaşlanmış bir kadındı sadece. Çok ama çok yorgun bir yüzü, gözlerinin altında beyaz torbaları vardı. Hiçbir şey konuşmuyordu. Dayım kardeşimi alıp arabadan bir şeyler almaya gitti. Biz de onunla baş başa kaldık. Ne konuşmam lazım hiç bilmiyordum. Bir şey konuşmak zorunda mıyım onu da bilmiyorum. Ama o kadar çok merak ediyorum ki. Şu an düşüncelerini, hislerini döndü. Nasıl büyümüşsün, güzelleşmişsin. Anneannene benziyorsun sanki. Burnun, ağzın. Neler yapıyorsun? Hiç. Üniversitedeyim. Bir kanalda çalışıyorum öyle işte. Astronot olacaktın öyle derdin. Bunu dedikten sonra boynuna sarılmak istedim ama. Hatta saatlerce ağlamak istedim. Hatırlıyordu. Konuştuğumuz şeyleri hatırlıyordu. Demek ki az da olsa beni sevmişti. Seneler sonra ona anlattığım şeyi hatırlamıştı. Okuldan eve gelmiştim. Ödevim ileride ne olacağımızla ilgiliydi. Annem yemek masasını hazırlıyordu. Ben de o masanın kenarında ödevlerimi yapıyordum. Şöyle göz ucuyla ne yazıyorum diye baktı. Allah yazıyordu. O ne? Neyin cevabı Allah? Küçük çocuklara din dersi mi veriyorlar? Seni din derslerinden muaf tutacaklarını bilmiyorlar mı bunlar? Büyüyünce ne olacaksın sorusunun cevabı o. Allah mı olmak istiyorsun? Ha. Allah olamazsın. O bir meslek değil, senin burada olmanı sağlayan varlık. Meslek ama. İnsancılık oluyor bu. Yazma, sil onu. Allah ona minnet duyduğumuz varlıktır, tektir. O zaman gelin olacağım ben. O da bir meslek değil. Gelin diye meslek mi olur? Doktor ol mesela, sen de herkes gibi. O zaman astronot olurum. İyi bari, onu ol, ne yapın? Annem Müslüman değildi, ailesi değildi ama onun yanında yaşarken de dinimi kendim seçmem gerektiğini düşünürdü. O yüzden hiçbir şekilde din eğitimi vermemeyi düşünüyordu. Zaten bize karşı tek sorumlu davrandığı şey bu olmuştu sanırım. Yani yanında dayaktan geberiyorduk resmen. Sesini çıkarmazdı da, Kur'an kursuna gittik diye saçımı başımı yolardı. Karşımda öyle duruyordu. Onu tanımak istiyordum aslında. Mesela bu dine karşı katı kuralların nedenini merak ediyordum. Siyasi görüşünü merak ediyordum. Oyunculuk okumuştu. Mesela ben doğmadan önce tiyatro sahnesine çıkıyordu. Bir sürü fotoğraflarını görmüştüm. Hiç konuşmamıştık. Neden bırakmıştı? İçinde uhde kalmış mıydı? İlk aşkı nasıldı? Yemek yapmayı ilk nasıl öğrendi? Annesi onu evlatlıktan reddettiğinde ne hissetmişti? Babamla kaçarken mutlu muydu? Ben doğduğum zaman ne yapmıştı? Hamilelik zor muydu? Her şeyini merak ediyordum. Beni neden bir defa bile aramadı? O günler neden gözü kulağı tıkalıydı? Neden o kadar şeye göz yumdu? Neden bir kere olsun gece uyurken yanıma gelmedi? Neden annelik yapmadı? Her şeyi konuşmak istiyordum saatlerce, ağlayarak, gülerek, kızarak, içimdekileri dökerek. Dayımlar geldi, yukarıdan çağırdıklarını söyledi, annem de kalktı gitti. Evden bir şeyler getirilmesi gerekliymiş, biz de arabasına attı. Hem konuşuruz hem de biraz rahatlayalım diye onların evine götürdü. O yollar, ağaçlar, her şey ama her şey aynı gibi. Zamanında gözümde bu kadar lüks görünen yer aslında o kadar da güzel değilmiş. Gerçi biraz eskimiş, evlere bakmamışlar. O evin yoluna girdiğim zaman yine çocuk oldum. Yine o korku hissettim. Bu evi unutmamın imkanı yoktu. Kabuslarımla sürekli bu evin içerisindeydim ve hiç çıkamıyordum. Bahçe kurumuş, çürümüş, eski halinden eser bile kalmamış. Yan komşu sanırım taşınmış, ev değişmiş çünkü. İçeri girebilecek miyim bilmiyorum. Buna kalbim dayanır mı bilmiyorum. Kardeşim girmemeyi tercih etti. Mesela arabada bekliyor. Ama sanırım yüzleşmeliyim. Belki bu sayede artık o kabusları görmem. Dayım kapıyı açtı. İçerisi leş gibi kokuyordu. Adımımı attım ama koku korkunç derecede kötü. Yürüdüm. Biraz merdivenlerin orayı gördüm. O merdiven altında kaç kez dayak yiyip kilitlenmiştim. Tom amcanın kulübesi diye bir kitap vardı. Onunla bir tane cep fenerini oraya saklamıştım. Bir daha cezalı olup kilitlenirsem onu orada okuyayım diye. Hala orada mı diye merak ettim. Aynı kitabı 8 kere okumuştum orada. Kapıları değiştirmişler. Marketlerdeki gibi geçince açılan kapı yapmışlar salona. Çirkinliği bir yana neden bunu yapmışları sorgularken o kapı ikiye açıldı. Odanın her yeri kan içindeydi. O kadar kötü kokuyordu ki bütün duvarlar kandı. Yerler, koltuklar, her yer kan doluydu. Bakamadım da kalamadım da koşarak evden dışarı çıktım. Arabanın içine girmek istemedim nedense. Zodyaklıyla bu konuyu da konuşmak istemiyordum. O da istemiyordu. Dayım bir şeyler aldı, telefonla temizlikçi ayarladı ve bize hikayeyi anlattı. Adamın çok borcu harcı varmış. Boğazına kadar batmış. Artık alacaklar peşinde dolanıyormuş. Çok kötü işlere girmiş. Annem terk etmiş adamı. 2-3 ay önce dayımları üst katına taşınmış. Kendi ve köpeğiyle yaşıyormuş. Sonra bir gün kocası mesaj atmış. Çocukların da sen de hakkını helal et diye. Annem önce umursamamış. Sonra aynı mesajı bir başkasına daha atmış adam. O kişi polislere haber verince gelip almışlar bunu evden. İki bileğini de kesmiş. Öyle bir damarı patlatmış ki her yere kan fışkırmış. İlk gün kesin ölecek gözüyle bakıyorlarmış, şimdi ise iki elini kullanamayacakmış sadece. Çocukken bize verdiği cezalardan birisi ise yemek masasına bizi oturtturur, karşımıza yemek yerler ve biz tek lokma yiyemezdik. Buzdolabına izolabant yapıştırırdı, onu açtım anlaşılırsa o gece de yemek vermezdi. Ellerimizi masanın üzerine koyarsak çatal batırırdı. O kadar kötüydü ki karşımda ağzını şapırdatarak yemek yemesini izlerdim. Ekmekle tabağa sıyrışını, o ekmeği bana vermesi için canımı bile verecek kadar aç olurdu. O zamanlar aklımdan geçen tek şey, Allah iki elini kullanamaz hale getirsin seni, karşımda öyle kal derdim. Hep ama öyle içten diliyordum ki bunu, elsiz bir şekilde tabaktan kafasını sokarak yediğini hayal ediyordum. Ancak öyle açlığım gidiyordu. Bedduam tutmuştu. Adamın artık iki eli de yoktu. O ev, annem, olaylar, bütün çocukluğumu tekrar yaşadım ve midem bulanıyordu. Zodyaklı, beni bir yerde bırakır mısınız? Ben gitmek istemiyorum. Zaten bir işe yarayacağımı da düşünmüyorum. Anneme geçmiş olsun dersiniz. Abla seni bir yerlerde beklerim istersen, dedi. Benim cesaret edemediklerimi o söyledi yani. Ben de onunla beraber gideyim dedim. Bizi havaalanına ya da otogara götürür müsün dedim. O da önce bir ikna etmeye çalıştı. Baktı olmayacak, götürdü bizi. Ben de giderken onlara söyle ben hakkımı helal ettim dedi. Bu acıyı da böylece sonsuza kadar kapattım. 14. ayrımın sonu, sayfa 264.